Ayrım 6, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 53. Çocukların kuş seslerini andırır cıvıltılarla oynayıp zıpladığı arsayı şimdi bir sürü amele ve inşaat malzemesi doldurmuştur. Elinde kazma kürek bulunan ameleler daha evvel ölçülen arsada temel kazmakla meşguller. Çocuklar yine toplanmış, gücenik ve içerleyen nazarlarla ellerinden alınan biricik oyun sahalarında çalışan amelelerin çalışmalarını seyretmekteler. İnşaat başlamıştır. Tuğlalar bir metre kadar çıkmıştır. İşçiler de hummalı bir faaliyet. Kimi harç yapmakta, kimi el arabasıyla tuğla taşımakta, kimi yanık bir türkü tutturmuş tuğla döşemektedir. Yapı bir hayli yükseldi. İskeleler üzerinde işçiler çalışmakta. Sokağa kum ve çimento taşıyan kamyonların biri gidiyor, biri çıkıyor. Sessiz sokak, amelelerin sesi ve inşaatın katlanılması güç gürültüleriyle tedirgin ve huzursuz. Ve nihayet inşaat başladıktan 3-4 ay sonra bitti. Göğe doğru heybetle yükselen 5 katlı bu büyük apartman, Huzur Sokağı'nın kırık dökük ahşap binaları arasında bu mütevazi evlere yukarıdan bakarcasına bir gurur ve azamet içindeydi sanki. Geniş pencerelerinin camlarında beyaz kireçlerle yazılmış satılık kelimesi okunmaktaydı. Bilal penceresinin önündeki divana uzanmış kitap okumaktaydı. Fakat okuduklarının hiçbir aklına girmiyordu bir türlü. Karşısında bir heyula gibi yükselen bu ruhsuz taş yığını günden güne canını daha fazla sıkmaktaydı. Yerde bir minderin üstünde elinde yün şişleriyle annesi kendisine kışlık kazak örüyordu. Başını kitaptan kaldırıp bir an sevgiyle annesine baktı. Sonra yaşlı kadına hitaben, "Biliyor musun anne?" dedi. İçimde tuhaf bir hüzün var. Bugün pazar. Çocukların tatil günü ama çocukların o bülbül şakımalarını andıran cıvıltılarından eser yok. Şu koca apartman buraya dikildi dikileli yavrucakların ağzına bıçak açmıyor. Ah yavrum, yalnız onların mı? Bu apartman meselesi ortaya çıktığından beri ne kadar birbirimizden saklasak da senin de benim de ağzımıza bıçak açmıyor. Ben bir yana ama anneciğim, apartmanın yapılışı seni niçin bu kadar üzüyor? Neden olacak ah evladım? Bizler fakir fukara insanlarız. Şu kırık dökük evler içinde bir saray gibi yükselen bu apartmana taşınanları kim bilir bizleri ne kadar hakir görecekler ve bize nasıl yüksekten bakacaklar. Yani anlayacağın sokağın tadı tuzu kaçacak. Bilal elindeki kitabı kapatıp doğruldu. İlahi benim biricik anam dedi. Sen bunca zamandır tatlı canını demek bunun için üzüyordun. Sen bilir misin ki anacığım onlar bütün lüks ve deptebeli yaşayışlarına rağmen aslında ne zavallı ve ne acınacak insanlardır. Onların muhteşem döşenmiş salonlarda, kristal avizeler altında, lake yemek masalarında, gümüş çatal ve bıçaklarla yemiş oldukları yemekler, emin ol bizlerin şu fakir çatı altındaki fakirhane yer sofracığımızda yemiş olduğumuz yemekler kadar lezzetli değildir. Ve yine emin ol ki ne kadar zenginlik ve şatafat içinde, rahat bir hayat içinde bulunurlarsa bulunsunlar, İslami emirlere riayetteki o büyük lezzet ve saadetten mahrum oldukları için bizdeki şu ahenkli huzur ve saadetten onlar mahrumdurlar. Yüzlerindeki o sahte tebessüme aldanma sen. Yüzlerindeki o tebessüm, attıkları kahkahalar ve yaşamış oldukları çılgınca eğlenceli hayat hep içlerindeki huzursuzluğu gizlemek, belli etmemek içindir. Bu apartmanın mütevazi sokağımıza dikilişinden dolayı benim duymuş olduğum üzüntüye gelince senin düşüncelerinle tamamen zıt istikamette. Evet, bu apartman huzur sokağının huzurunu kaçıracaktır. Ama hangi cihetten? Bir kere şayet daireleri satın alacak olanlar, yaşayışlarıyla ecnebilerden farksız ailelerdense, her şeyden evvel İstanbul içinde her nasılsa bozulmadan kalabilmiş eski örf, adet ve anılarına sadakati sarsılmamış, kıymetli ahlak ve fazilet değerlerini aynen muhafaza edebilen, memleketin yegane sokağı olarak iftihar edip üzerine titrediğimiz şu emsalsiz ve mütevazı sokağımız için bu apartman zarar üstüne zarardır. Zira bizim çocuklarımız onların çocuklarını, bizim genç kızlarımız onların genç kızlarını, bizim hanımlarımız da onların hanımlarını göre göre zamanla sokağımız bugünkü veçesini kaybedip farkına varmadan tedrici bir bozuluşa gidecektir. Ne derler, üzüm üzüme baka baka kararırmış. Ya işte böyle benim canım anneciğim, oğlunun yegane endişesi budur. Yaşlı kadın minnetle oğluna baktı. Sonra asil bir olgunlukla samimi bir itirafta bulundu. şu olgun yaşımda benim sana vermem icap eden dersi sen bana verdin yavrum. Allah senden ve seni bu derece şuurlu ve yüksek imanlı bir genç olarak yetiştiren o İslami eserlerin sahibinden razı olsun. Doğrusu seni şu hakikat ifadesi olan sözlerini dinleyene kadar içimde hep gelecek günlerin garip korkusu ve ezikliği vardı. Karşımıza taşınacak olan asri aileler tarafından ayıplanmak, kınanmak ve küçümsenmek korkusuyla bir müddettir büyük bir aşağılık duygusu içinde bulunmaktaydım. Ama seni dinledikten sonra onların karşısında küçülmek değil, başımızı vakar ve izzetle dimdik tutmak icap ettiğini anladım. Sen her sözünde bir cevher gizli olan harika bir insansın Bilal'cim. Her zaman söylerim, bir kere daha söylemek isterim ki seninle iftihar ediyorum evladım. Bilal annesinin bu içten itirafları arasında sarf etmiş olduğu aşağılık duygusu sözü üzerinde uzun uzun düşündü. Ne acı bir hakikatti. Bu yaşını başına almış olgun ve imanlı bir kadın böyle bir duyguya kapılırsa, apartmanın müstakbel sakinlerinin asri hayatları karşısında sokağın yeni yetişen genç kızları ve genç hanımlarının hali nice olmaz mıydı? Memleketimiz bir baştan bir başa hep bu sistemle asli veçesini kaybetmiş, dinine, örf adet ve ananelerine sımsıkı bağlı olan halkımız hepsi bu sistemle İslami prensip ve yaşayışlarından uzaklaştırılarak bozulup dejenere edilmiş değil miydi? Kadınları, kızları örtülü, halkı topyekün İslami emirlere riayetkar, tertemiz, sakin bir kasaba mı mevcuttur bir köşede? Oranın da diğer bozulmuş kasaba ve şehirler gibi olmasını temin etmek için şer kuvvetlerin elinde gayet basit ve kolay çareler vardır. Ya o kasaba en ufak bir tarihi kıymeti haiz ise veya manzara itibariyle tabii bir cazibeye sahipse orası derhal turistik mahal olarak ilan edilir. Otel ve moteller inşa edilerek edep ve ahlak kaidelerini hiçe sayan şortlu ve mayolu çırılçıplak turistlerin buraya akını sağlanır. Ya askeri veya sivil herhangi bir tesis kurularak inşa edilen modern lojmanlarda hanımları, kızları mini etekli, kendileri içkici ve kumarcı olan büyük şehirden getirilmiş maneviyatsız memur ve müstahdemler oturtulur. Veya en mükemmel ve tesirli çare olarak genç kızları eğitime ismi altında oraya bir kız enstitüsü kurulur, okulun başına açık saçık, makyajlı, maneviyatsız ve mukaddesat düşmanı bir müdire hanım ile öğretmen kadrosuna da yine aynı giyim ve fikriyatta olan mini etekli kadın öğretmenler, sosyalist, din ve iman düşmanı erkek hocalar tayin edilir. Böyle bir kasabayı bu üç tesisten herhangi birinin kurulmuş olmasıyla şanssızlığa uğramasını 5 hatta 2 sene sonra görenin yüreğinin kan ağlamamasına imkan yoktur. Artık yalnızca kasabanın yaşlı kadınları örtülüdür. Genç hanımlar ve hele hele yeni yetişen genç kızlar örtülerini bir kenara atmışlar. Başları, kolları, gerdanları açık ve mini etekli birer asri insan olan bu yabancılara karşı küçük görünmek, hor görülmek, bilgisiz, görgüsüz, cahil insanlar olarak görünmek korkusuyla doğan aşağılık duygusu bir iki sene içinde bu kasabanın nezih ve mazbut çevresini değiştirip onu da diğer yerlerde olduğu gibi yozlaştırıp müptezelleştirmeye kafi bir sebepti. Ve şu koskoca memleket, bu dine, maneviyata sırt dönmüş bir avuç soysuzun karşısında duyulan aşağılık duygusunun narına yanmıştı. Şimdi sokaklarında kurulan bu büyük apartman, Bilal'in gözüne bir veba mikrobu kadar tehlikeli olarak görünmekte, yılların yıpratamadığı huzur sokağı için bu binanın ileride pek çok zararlar tevlid edeceğini düşünerek imanlı gencin üzüntüsü her an biraz daha artmaktaydı. Derhal karar verdi. Müezzin Sadi Hoca'ya düşüncelerini açtı ve fikrinin hoca tarafından da tasvip ve takdirle karşılanışı üzerine harekete geçip apartmana henüz kimse taşınmadan bir gece yatsı namazından sonra bütün sokak sakinlerini camide bir araya toplayarak birkaç merdivenle çıkılan minbere çıkıp oturdu. Hanımlar ve genç kızlar, kadınlar için perdelerle ayrılmış arka bölümde adeta üst üste oturuyorlar ve Bilal'in mühim bir mevzu olarak bahsettiği konuşmasını dinlemek için nefes dahi almaktan çekiniyorlardı. Erkekler de aynı merak ve heyecan içinde birbirlerine sokulmuşlardı. Zira bu, Bilal'in camide yaptığı ilk konuşmaydı. O halde ortada cidden mühim bir mesele vardı. Bilal, Allah'ın ve Resulullah'ın selamı üzerinize olsun diyerek sözüne başladı. Sokağımızın asil fertleri olan muhterem kardeşlerim, abilerim, yengelerim ve kız kardeşlerim. Bugün sizleri olağanüstü bir şekilde camimizde toplamam muhakkak ki haklı olarak hayret ve merakınızı mücip olmuştur. Bir an evvel mevzuya girmek suretiyle meraklarınızı zahil etmeye çalışacağım. Evvela hepimizin bildiği bir husustur ki içinde yıllar yılı eksilmeyen bir huzurla yaşadığımız, dert, felaket, üzüntü ve sevinçlerimizi hep birlikte paylaştığımız bu sokak, şu ahlaken her gün biraz daha bozulmakta olan cemiyetin süfliliği arasında eski fazilet devrinden kalmış paha biçilmez bir antika hükmünde ve kıymetindedir. Bizler kendimizi huzur sokağı sakinleri olarak genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bu kıymetli antikayı gözümüzün bebeği gibi sonuna kadar ve her türlü tehlikeden korumak, maddi ve manevi tahribattan muhafaza etmekle mükellef addetmez miyiz? Biliyorsunuz, sokağımıza, mütevazi evlerimiz arasına yeni bir bina, büyük ve modern bir apartman kuruldu. Allah sokağımız için hayırlı etsin. Temenni edelim ki buraya taşınanlar, bu sokak sakinlerinin mazbut yaşayışına zıt düşünceli ve hareketli insanlar olmasınlar. İmanlı, mukaddesatçı, muhafazakar insanlar olarak bizlere komşu olsunlar. Ancak bugünkü cemiyet içinde 8-10 daireli bir apartmanın bütün dairelerinin de imanlı ve muhafazakar insanlar tarafından satın alınması maalesef hemen hemen imkansız bir şeydir. Bu bakımdan taşınacakların ekseriyetinin kozmopolit, yani maneviyattan habersiz, garp taklitçisi olabileceğini hesaba katarak güzel sokağımızın asil çehresinin zamanla değişebileceği endişesi içinde bazı mevzulara temas etmek yerinde olacaktır. Göreceksiniz, bir müddet sonra sokağımıza eşya dolu kamyonların biri gelip biri çıkacaktır. Bu kamyonların içinden şahane koltuk takımları, lüks yatak odası ve yemek takımları, kıymetli halılar ve avizeler ve daha bir sürü pahalı, gösterişli, şatafatlı eşyalar inecektir. Gerek bu birbirinden kıymetli ve gösterişli eşyalar, gerekse geniş pencerelere takılan ağır ipek perdeler, naylon tüller, olabilir ki yeni yetişen genç kızlarımızın ve bazı genç hanımların yüreğini kabartıp içlerinde bir nevi yerinme duygusuna yol açabilir. Başlangıçta olmasa bile ileride onlarda beğenmediğimiz bir takım şeyler bize cazip görünüp kendi hayat tarzımızı onların hayat tarzlarına, kendi kıyafetlerimizi onların kıyafetlerine benzetmek meyli kalplerimizde uyanabilir. Şuna şimdiden muhakkak gözüyle bakabiliriz ki apartmana taşınacak kimselerin çoğu bizlere yüksekten bakacak, bizleri hor görmeye kalkacak ve hatta giyim, kıyafet, hareket ve düşüncelerimizden dolayı bizi küçük görüp alaya dahi almaya cüret edecekler. Muhterem kardeşlerim, kendi dinlerinin icablarına saygısızca sırt dönmüş kimseler oldukları için kendilerini medeni ve dinimizin emirlerini, hakiki Müslümanlığı yaraşır şekilde yerine getirdiğimizden dolayı bizleri cahil, basit, görgüsüz ve gerici olarak kabul etmeye alışmış bu insanlara karşı gereken insani ve İslami vazifelerimizi yerine getirmekle beraber son derece uyanık olmamız da zaruridir. Huzur sokağı sakinleri olarak izzetimizden zerre miktar fedakarlıkta bulunmamaya gelin burada hep birlikte yemin edip and içelim. Sokağımızın muhterem hanımefendileri ve kıymetli kız kardeşlerim, sakın sakın o pırıl pırıl şatafatlı eşyalara iç geçirerek bakmasınlar. Onların solmuş basma perdeleri arkasındaki her biri nice emek mahsulü, göz nuru ile işlemiş oldukları yastıklar, divan örtüleri ve çeşitli nakışlı örtülerle süslemiş oldukları mütevazi evleri, diğerlerinin yanında mana itibariyle çok daha kıymetli ve makbuldürler. İmanlı hanımlar ve genç kızlar daima mütevekkil ve kanaatkar olmakla tarihte en mütena yeri işgal etmişlerdir. Kanaat, kadının zinetidir. O, maddi olan her eşyadan daha kıymetli ve daha değerlidir gerçek manada. Kıyafet mevzuna gelince, sokağımızda mazbut giyimli, imanlı ve asil genç kız ve hanımlarımızın Avrupa'nın sokak fahişelerinden farksız kıyafetteki benliklerinden kopmuş, açık saçık, mini etekli, müstehcen kıyafetli bu nevi süfli kadın ve kızlara gıpta nazarlarıyla bakarak bu kepaze kıyafetli kadın ve kızları kendilerine örnek alabilecek kadar küçülebileceklerini düşünmeyi dahi abes görmekteyim. Hasılı, bu sokağın şerefini, namusunu, iffetini, izzet ve hayatiyetini korumak ve İslami yaşayış ve prensiplerimize en ufak bir halel düşürmek yolunda bugünden itibaren birbirimize adeta yarışa girmeli, en ufak hata ve birbirimizin o tarafa mail etmemiz karşısında birbirimizi incitmeden ikaz etmeliyiz kardeşlerim. Sözlerim bundan ibarettir. Hepinize en büyük cihad olan nefis mücadeleninizde muvaffakiyetler ve muzafferiyatlar diler, dinleme lütfunda bulunduğunuzdan dolayı şükranlarımı arz ederim efendim. Bilal minberden erkeklerin omuzları üzerine indirildi. Caminin içi fokur fokur kaynıyordu adeta. Herkes bir şey söylüyordu. Allah razı olsun, sokağımızın veda iftiharı var ol. Allah seni vatana ve bizlere bağışlasın. Söz veriyoruz ve and içiyoruz. Sokağımız 40 sene sonra dahi aynı karakterini muhafaza edecektir. Erkeklerden sonra dışarı çıkan kadınların gözleri yaşlıydı. Camiden çıkan herkes Bilal'in bu konuşmasından bir şeyler alarak dönüyordu evine. Bilal de kalbinin bir tüy kadar hafiflediğini hissediyordu. Sanki omuzlarından büyük ve mesuliyetli bir yük atmıştı da rahatlamıştı. Bir müddet sonra Bilal'in camide söyledikleri aynıyla tahakkuk etmeye başladı. Katlardaki satılık yazıları teker teker kaldırılıyor ve temizlikçi kadınlar geniş camları pırıl pırıl parlatıyorlardı. Birkaç gün ara ile geniş apartman kapısının önünde eşya yüklü kamyonlar duruyor, birbirinden gösterişli, birbirinden şatafatlı eşyalar ihtimamla içeriye taşınıyordu. Başka bir sokakta olsa yeni taşınan eşyaları görmek için sokağın bütün kadınları pencerelere üşüşür, sonra da aralarında şu su vardı, bu su yoktu kabilinden eşyaların ve taşınanların dedikodusu yapılırdı. Apartmana taşınanlar da bunun her yerde böyle olduğunu bildiklerinden hamalları yüksek sesle ''Ay o sehpalar formika değil, lakedir, lake, dikkat edin, tuvalet sehpasının aynasını aman bir yere çarpmayın.'' gibi sözlerle çıkışıyorlar, akılları sıra komşularına gösteriş yapıyorlardı. Fakat bir de başlarını kaldırıp evlerin pencerelerine göz atınca, pencerelerin hiçbirinde kimselerin bulunmayışını fark ettikleri zaman yüzlerinin aldığı hal görülecek şeydi doğrusu. Kendilerine verilen maddi nimetlerle etrafındakilere daima caka satmaya alışmış olan bu gösteriş meraklısı maddeci insanlar, karşısındakilerin gıpta duygularını kabartmaktan her nedense sadist bir zevk alırlardı. Gel gelelim bu sokakta o güzelim eşyalarını gösterebilecekleri, kıskanç nazarlarını bu lüks ve modern eşyalar üzerine celbedebilecekleri bir tek kişi yoktu görünürlerdi. Huzur Sokağı'nın bütün genç kızları ve hanımları Bilal'in cami sohbetinden sonra aralarında karar vermişlerdi. Sokağa eşya yüklü bir kamyon girdi mi hiç kimse pencereden bakmayacak, herkes çoluk çocuğunu toparlayarak arka hole veya arka odalardan birine çekilecekti. Böylece bu her şeyi maddeyle ölçmeye kalkan gösteriş meraklılarına hak etmiş oldukları güzel bir ders olacaktı. Ve nitekim öyle de oldu. Kadınlar apartmandakilere karşı giriştikleri ilk pasif direnmeden izzetle ve alınlarının akıyla çıktılar. O güzelim halılar, koltuklar, yaldızlı sehpalar, avizeler kamyondan inerken ne bir tek kadın ne de bir tek genç kız merak sahikasıyla da olsa pencerenin çevresinde dahi dolaşmaya veya sık dokulu tüllerden inen eşyaları seyretmeye tenezzül etti. Rüzgarsız, durgun bir sonbahar günüydü. Kabzımal Sedat Beylerin kapısı önünde mavi bir hususi araba durdu. Arabanın her yanı pembe ve beyaz karanfillerle süslüydü. Açılan kapıdan önce şakaklarına hafif kır düşmüş, siyah elbiseli yakışıklı bir erkek çıktı. Bu Doktor Nazım Bey'di. Yürüdü, arabanın arka kapısını açtı, bir yaşlı diğeri genç iki kadının inmesine yardım etti. İki kadın evden içeriye girince Doktor Nazım tekrar arabaya binip oturdu ve beklemeye koyuldu. Çiçeklerle süslü arabanın etrafını bir anda bir sürü çocuk sarıvermişti. Süslü gelin arabası onlara her şeyden daha cazip ve seyre layık görünüyordu besbelli. Pencerelerde de kadınlar ve kızlar doluydu. Ahşap evlerin pencerelerindekinden hepsi namaz örtülü ve Yemenili kadınlar, kızlardı. Apartmanın pencereleri ise dekolte kıyafetli, birbirinden açık kız ve kadınlarla doluydu. Herkes merak içinde gelinin çıkışını görmek istiyordu. Hemen hepsi aynı kafada oldukları için apartmandakiler kısa bir zaman içinde birbirleriyle çok iyi anlaşmışlar, apartman içinde aşırı bir samimiyet kurmuşlardı. Avukatın hanımı Sarışın Gülhan Hanım, ikinci kattaki bankacının hukukta okuyan kızına seslendi. Ülker'cim ne dersin? Ayağımız uğurlu geldi galiba. Baksanıza kızlar arka arkaya gidiyorlar. Daha geçen gün yanımızdaki evin küçük kızı gelin ettiler. Pek de küçüktü yavrucak. Bu da öyle Gülhan Hanımcığım, gösterişi fazla ama yaşı küçük kızın. İsmi neymiş? Şükran dediler ama kızı gördüm insan bakmaya kıyamıyor. Taş bebek gibi güzel. Üçüncü kattan beline kadar sarkmış olan Serpil dayanamadı, söze karıştı. Neye yarar güzelliği? Kızcağızın güzelliğini rüküş örtüler altında gizliyorlar. Görmüyor musunuz? Ben de gördüm bu sefer kendisini. Hakikaten taş bebek gibi güzel bir kız. Anne baba korkusuyla bu derece örtünülmez doğrusu. Ama bununki pek ana baba korkusuna da benzemiyor. Çünkü anne ve babasından korktuğu için örtünen çok kız gördüm ben. Ya cam kenarında ya köşe başında kaçamak kaçamak başlarındaki örtüyü açarlar. Bu kız öyle değil dedim ya. Kendi enayiliği de var herhalde işin içinde. Ülker başını arkadaşının penceresine doğru kaldırdı. Biliyor musun dedi. Kızın başındaki örtüyü, ayağındaki kalın çorapları bir at, şöyle bir salıver, gümrah saçlarını omuzlarına doğru sal. Bir de son moda bir mini etek giydirdin mi üzerine, değme artistlere taş çıkarır billahi. Enayiliğine doymasın, o güzellik bende olacak da. Serpil'cim, ne de olsa cahil insanlar işte, çok görmemek lazım. Benim şaştığım böyle bir kızı, böyle kültürlü, yakışıklı bir erkeğin alması. Biliyor musun, damat bey koskoca bir doktormuş, üstelik bir hayli de zenginmiş. Aa, vallahi küçük dilimi yutacağım. Ülker, ayol münevver bir doktor. Böyle basit, üstelik kapalı bir mahalle kızına nasıl tenezzül eder? Ülker üstüne basa basa, bırak münevverini zenginini, bir de yakışıklı ve güzel olması yok mu? İnsan inanamıyor bir türlü. Bak bak arabadan çıktı, ister Gary Grant'te ister Alan Ladd'de, öylesine yakışıklı ve güzel. Bu defa Serpil'in ablası atıldı. Sahi Ülker'cim, o sarınıp bürünmüş eski zaman kızını isteyen bu adam mı? Üstelik de doktor, pes doğrusu. Şekerim, adamda da akıl yokmuş. Ülker, ilahi süha, hiç de zannettiğin gibi değil. Adam bal gibi akıllı adam. Böyle güzel mi güzel bir kızı görüp de hangi erkek vurulmaz? Evlendikten sonra kızın üstünde örtü mörtü bırakır mı o? Doğru, ekseri böyle yapıyorlar zaten. Bizim yakın bir ahbabımız da böyle yaptı. Kapalı çok güzel bir kızı aldı, 3 gün sonra açıverdi. Şimdi hanımefendiyi gören tanıyamıyor. Bir modern, bir modern ki sorma. Bu esnada Şükranların kapısında bir kaynaşma oldu. Birkaç kadın ellerindeki 2 büyük çarşafı kapının karşılıklı 2 yanından kapı önünde duran gelin arabasına kadar uzatarak perde gibi gerdiler. Böylece kapı ağzından arabaya kadar küçük bir koridor meydana gelmiş oldu. Apartmandakiler hayret ve merak içindeydiler. ''Aa, ayol ne yapıyorlar öyle?'' ''Ne yani, gelini göremeyecek miyiz?'' Şekerim, bu kadar taassuba doktor olacak damat bey nasıl göz yumuyor peki? Adama yüklenmeyin kızlar. Ne yapsın bir çare? Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı demek gerektiğini bilerek her şeyi sineye çekmiş elbet. Nihayet Şükran elinde genişçe bir beyaz şemsiye olduğu halde duvağı sürüyerek kapıdan çıktı. Şemsiye kendisini yukarılarda bulunan nazarlardan da muhafaza etmek için bulunmuş güzel bir çareydi. Apartmanda gülüşmeler oldu. Ülker çıngıraklı bir kahkahadan sonra alaylı bir sesle arabaya kadar böyle gidecek. Peki arabada ne yapacak küçük hanım? Pencerelerden görünmeyecek mi? Saçma dedi. Fakat iş hiç de Ülker'in zannettiği gibi saçma falan değildi. Herkesin gelin hanımın çıkışıyla alakadar olduğu bir sırada damat bey bu işi de halledivermişti. Doktor Nazım evvelden hazırlamış ve kenarlara çekilmiş olan sık dokunmuş tül perdeleri çekerek arabanın yan ve arka pencerelerini güzelce örtmüştü. Ön taraftan görünmemesini sağlamak için de şoför mahalli ile arka kısmını ayıran bölme arasına yine aynı sık tüllerden germişti. Böylece arkaya oturacak olan gelin hanımın cadde ve sokaklardan da görünme imkanı kalmıyordu. Şükran gelinliğinin eteklerini tuta tuta arabaya indi ve kendisi için ayrılmış olan arka kısma gelin alıcı 2 hanımla birlikte oturdu. Heyecanından pembe beyaz yüzü büsbütün pembeleşmiş ve güzelleşmişti. Gözlerinden süzülen yaşlar yanaklarını ıslatıp elindeki çiçek buketinin üzerinde kümeleşiyordu. Bunlar sevinç ve saadet gözyaşlarıydı. Evet, mesuttu Şükran. Allah nihayet dualarını kabul etmiş ve en kritik zamanda önüne böyle yüksek imanlı bir kimse çıkartmıştı. Bu muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın emrettiği yoldan gitmesine karşılık yine Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşetmiş olduğu manalı bir hediyeydi. O sırada birkaç araba daha geldi evin önüne. Diğer kadınlar ve erkekler de bu arabalara doluştular ve gelin konvoyu hareket etti. Apartmandakilerde çıt yok. Ne gülen, ne kahkaha sallayan, ne de ağzını açıp da bir söz söyleyen var. Herkes derin bir hayret içinde konvoyun ilerleyişini seyrediyor. 6. ayrımın sonu, sayfa 62.